Ayrım 2. Hikmet Altın Kaynak. Cumhuriyet Edebiyatı'nın önde gelen öykü ve romancısı Sabahattin Ali, köy, küçük kent gerçeklerini ilk defa gözlemci ve toplumcu gerçekçi anlayışla eserlerinde yansıtmıştır. Sabahattin Ali, bir edebiyatçının gerçekçi olma mücadelesini vermesi gerektiğini ileri sürer. Ona göre edebiyatın amacı, insanlarda daha iyiye, daha güzele yükselmek arzusu uyandırmak olmalıdır. Bu görüş doğrultusunda yazdığı hikaye ve romanlarında gözlemlediği ve yaşadığı olayların tedirginliklerini, çelişkilerini, yakından tanıdığı kişilerin trajedisini anlatmıştır. Hikaye ve romanlarındaki hüzün, trajik son, yazarın dünya ve insana bakışıyla yakından ilgilidir. Sabahattin Ali'nin roman ve hikayelerinin teması, köy, kasaba ve kent insanlarının gündelik yaşamıyla yakından ilgilidir. O, romanlarındaki insanların bireysel yaşantılarının ardındaki toplumsal sorunlarla ilgilidir. Okuyucuyu bu sorunlar üzerinde düşünmeye yöneltir. Sabahattin Ali'nin romanları, yöre ve töre romanları kapsamında değerlendirilir. Kuyucaklı Yusuf, bir Anadolu kasabasının gelişen ve değişen ekonomik ve toplumsal değerlerle biçimlenen yeni yaşamını, ruhsal yapısını sergiler. İçimizdeki Şeytan, İkinci Dünya Savaşı öncesinde üniversite, kültür ve sanat çevrelerindeki farklı siyasal ve toplumsal eğilimleri eleştirir. Kürk mantolu Madonna, çevresiyle uyum sağlayamayan, verdiği sözü tutamayan bir aydının suçluluk ve utanç duygularını yansıtır. Sabahattin Ali, gerçek yaşamdan seçtiği olay ve kişilere edebi gerçeklik kazandıran bir yazardır. Kişilerini toplumsal çevreleri içinde betimler, sloganın kolaylığından kaçınır. Gözlem gücü ve ayrıntıyı verme becerisi gerçekçiliğini oluşturan öğelerdendir. Dilinin sağlamlığı, anlatımın yalınlığı, amaçladığı etkiyi kolaylıkla yaratır. Sabahattin Ali, nesnel gerçeklik ile sanatsal gerçeklik arasında göreceli bir denge kurmasını bilen, toplumsal çelişkilere tepkisini sanat yoluyla gösteren yetkin yazarlardan biridir. Çarpıcı Anadolu Hikayeleri. Sabahattin Ali hikayeleriyle toplumsal yaşamdaki çelişkileri gözler önüne sermeyi amaçlar, Anadolu insanının iç dünyasına ışık tutar. Sabahattin Ali'ye göre Anadolu dünyasını kıyısından değil içinden görmek gerekir, onun içinde yaşamak gerekir. Kıyısından bakanlar burada hayatın donmuş, sıradan olduğu düşüncesine kapılırlar. Oysa bu yörenin insanların da içten tutkuları, sarsıcı maceraları vardır. Sabahattin Ali hikayelerinin bazılarını duyduğu, bazılarını gözlemlediği, bazılarını da yaşadığı olaylar üzerine temellendirmiştir. Hemen hemen bütün hikayelerinin hüzünlü olması, yaşama ve edebiyata bakışıyla yakından ilgilidir. Ona göre edebiyatın amacı, insanları daha iyiye, daha güzele yükseltmek, insanlar da bu yükselme arzusunu uyandırmak olmalıdır. Bunun içinde yazar, gerçekçi olma mücadelesi vermelidir. Sabahattin Ali'nin hikayeleri genel çizgileriyle iki aşamalıdır. Özellikle ilk dönem hikayelerinde aşk baskındır. Olgunluk dönemi hikayelerinde toplumsal konuları işler. Sabahattin Ali'nin 5 kitapta topladığı hikayelerinin konuları açısından ele alındığında geniş bir toplum ve insan panoraması çizdiği görülür. Köy ve köylüler, işçiler, hasta ve doktorlar, hapishane ve mahpuslar, aydın çevreler ve aydınlar, yöneticiler, bürokratlar, bilim adamları. Bu panoramada aşk, insanların birbirlerini hiçbir karşılık beklemeden sevmeleri olarak değerlendirilir. Değirmendeki hikayeler 1926-1929 yılları arasında yazılmıştır. Bu romantik hikayeler düstel, masalsı, doğaüstü motifler taşır. Aşk, değirmen dışında orman sorunları, bir orman hikayesi, köyün su ve toprak sorunları, kanal, jandarmaların köylülere karşı davranışı, jandarma Bekir gibi konuları işleyen hikayeler günlük yaşamdaki temel çelişkileri yansıtır. Kanı'da 13 hikaye, toplumsal çelişkiler, yaşanan trajediler üzerinde durulurken ilerici aydınlar ile çıkarcı aydınlara da değinilir. Tarla meselesi yüzünden ortaya çıkan sorunlarda bireylerin farklı davranışları, Kaan'ı, iş için kente giden bir köy delikanlısı, kamyon, bir inşaat işçisinin trajik yaşamı, apartman ve diğerleri. Yazar, Konya'da öğretmenken başından geçen olayları da hikayeleştirmiştir. Taşra aydınlarının tutucu, kıskanç, korkak ve çıkarcı olduğunu vurgular, fikir arkadaşı ve diğerleri. Seste de köylü, işçi, aydın çevrelerinde gelişen olaylar ele alınır. Seste, batı kültürü ile halk kültürü karşılaştırılır. Köylü oluşu nedeniyle müzik öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan Sivaslı Ali'nin sesi bastırılmıştır. Jandarmaların suçlu ailelerine karşı takındığı yüz kızartıcı tutum, insani bir dramla sonuçlanır. Sıcak su. Sabahattin Ali'nin küçük burjuva aydınlarına güveni yoktur. Onlar köylüyü tanımak konusunda yetersizdirler. Dahası bunlar köyüne, köylüsüne yabancılaşmış insanlardır. Köpek. Bu kitaptaki tek aşk hikayesinde de seven bir kadının aşktaki bağımlılığı vurgulanır. Köstence Güzellik Kraliçesi. Yeni Dünya, Sabahattin Ali'nin ustalık dönemi ürünlerini topladığı kitabıdır. Hikayelerinin konuları gene aşk, köy ve köylülerin yaşamı, Anadolu'da şarkıcılık, oyunculuk yapan düşkün kadınlar, hapishane yaşamından sahnelerdir. Sırça Köşk'teki hikayelerin bir kısmı hastane ve doktorlarla ilgilidir. Buradaki hikayeler daha çok kent yaşamını yansıtır. Alegorik hayvan masalları biçiminde yazdığı hikayelerden bazılarındaysa toplumla diyalog kuramayan, kendilerini fil dişi kulelerine hapseden yöneticileri eleştirir. Böyle bir tekniği kullanmasının nedeni o yıllarda özellikle toplumcu aydınlar üzerinde uygulanan baskıdır. Toplumsal panoramada roman kahramanları. Sabahattin Ali romanlarında toplumsal gerçekleri aşk hikayeleri içinde vermeye çalışır. Erkek kahramanı genellikle uyum sağlamayan, toplumsal ve bireysel dramlarına yenik düşen bir insandır. Sabahattin Ali'nin yarım kalan Yalnız Efe dışında 3 romanı vardır. Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna. Sabahattin Ali bu 3 romanında anlattığı aşk hikayelerinin arka planında dönemin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısındaki çarpıklıklar, yozlaşan değerler, bu değerler karşısında farklı davranış biçimleri sergileyen tipler üzerinde durur. Kuyucaklı Yusuf. 1903-1915 yılları arasında geçer. İttihat ve Terakki iktidardadır. İttihat ve Terakki ekonomik girişimlerde liberalizmden yanadır ve ulusal burjuvaziyi oluşturma doğrultusundadır. Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Kuyucak köyünden olan Yusuf ile Kaymakam Selahattin Bey'in kızı Muazzez arasındaki trajik aşk hikayesi anlatılır. Yaratılmaya çalışılan burjuvazinin insanları Hilmi Bey, Şakir, Hulusi Bey olayların akışında etkili rol oynarlar. Kaymakam Selahattin Bey yıpranmış, yılgın, umutsuz yönetici tipini simgeler. Yusuf kasabanın egemenlerinin kötü muameleleri karşısında isyancı, kural tanımaz bir tip durumundadır. Selahattin Bey'in iyi insan, boş vermiş yönetici çelişkisi karşısında yalnız kalır. Muazzez, seven ama gelişen olaylara seyirci kalan, boyun eğen Anadolu kadınıdır. Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf'la bir Anadolu kasabasının değişim geçiren değerlerle oluşan ruhunu, yaşamını yansıtmak istemiştir. Bu Anadolu gerçeği yazarın bakış açısıyla kişilerin iç ve dış gerçekleriyle birlikte estetik bir bütünlük içinde verilir. İçimizdeki Şeytan. Önce ulusta tefrika edilir 1939. Bir yıl sonra da kitaplaşır. Bir kapitalist dünyada gelişmeye başlayan faşist uygulamalara paralel olarak Türkiye'de etkileri artmaya başlayan ırkçı ve Turancı eğilimler taşıyan grupları, düşünce ve eylem adamlarını sergilemek amacıyla yazılan siyasi bir romandır. Olaylar hemen bütünüyle kentte ve aydın çevrelerinde geçer. Romanın baş kişileri Ömer ve Macide'nin birlikteliği ters doğrultularla sonuçlanır. Ömer içindeki şeytanın esiridir. Hep istediklerinin dışında işler yaparak çöküşünü hazırlar. Macide, ırkçı Turancı çevrelerin yetersizlikleri, ahlaksal tutumları karşısında bilinçlenmeye başlar. Sonunda kesin seçimini yapar. Sosyalist öğretiye bağlanan Bedri ile birlikte yeni ve düzenli bir hayat kurmaya karar verir. İkinci Dünya Savaşı öncesi aydın çevrelerindeki farklı siyasal ve toplumsal yönelişlerin ekseninde yazar başarılı bir toplumsal yerge örneği verir. Kürk Mantolu Madonna. Önce Hakikat gazetesinde tefrika edilir, 1940-1941, iki yıl sonra da kitap olarak yayımlanır. Gazetenin isteği üzerine yazılan ve büyük hikaye olarak sunulan Kürk Mantolu Madonna'nın ilk adı Lüzumsuz Adam'dır ama daha sonra adı değiştirilmiştir. Kürk Mantolu Madonna da bir aşk konusunu işler. Baş kişileri Maria ile Raif'in aşkı etrafında gelişir. Raif Efendi hayatının romanını siyah kaplı bir deftere yazmıştır. Almanya'ya sabunculuk öğrenimi yaparken Kürk Mantolu Madonna tablosunda kendi portresini yapan ressam Maria Puder'e aşık olur. Onunla bir süre birlikte yaşar. Babasının ölümü üzerine yurduna dönerken Maria'ya söz verir, onu da getirtecektir. Olayların akışı Raif Efendi'ye verdiği sözü unutturur. Raif Efendi evlenir, çoluk çocuğa karışır. Bir rastlantı sonucu Maria'nın kendisinden olan çocuğunu doğurduktan kısa bir süre sonra öldüğünü öğrenir. Raif Maria aşkının temel alındığı romanda dönemin kadın erkek ilişkileri irdelenir. Raif suçluluk ve utanç duygularıyla yaşamı boyunca kıvranır. Çevresiyle bir türlü uyumlu bir ilişki kuramaz. Maria bilinçli, özgür ve onurlu bir kadın olarak tercihini yapar. Ancak o batılı bir kadındır. Sabahattin Ali'nin şiirleri. Sabahattin Ali şiiri daha çok bireysel duyguların anlatımında kullanmıştır. Halk şiirinin geleneksel sesinin ötesine de geçememiştir. Sabahattin Ali yazarlık yaşamına pek çok edebiyatçı gibi şiir yazarak başlar. İlk şiiri Balıkesir'de Muallim Mektebi'nde okurken basılır. Arkadaşları Orhan Şaik Gökyay, Esat Adil'le ilk nazım denemelerini kendilerinin çıkardığı Çağlayan adlı dergide yayımlarlar. Son sınıfta İstanbul'a nakledilir. 12 Ocak 1926 tarihinde babası ölür. Babası için yazdığı şiir bir yıl sonra onun ölüm yıl dönümünde Güneş Dergisi'nde yayımlanır. 15 Ocak 1927. Şiirin yanı sıra öyküler de kaleme almaya başlayan Sabahattin Ali, okulu bitirdikten sonra öğretmen olarak Yozgat'a atanır. Bir yıl kadar orada ilkokul öğretmenliği yapar. Ama çok sıkılır. İstanbul'a döner. Bakanlık yabancı dil öğrenmek üzere Avrupa'ya öğretmen göndermektedir. Açılan sınava girer, kazanır. Almanya'ya gider, 4 yıl kalacaktır. Ancak bu süreyi tamamlamadan döner. Aydın ve Konya'da öğretmenlik yapar. Her iki yerde de hapishaneyle tanışır. Sivas'taki Bektaşi ayaklanmasına nazire olarak Almanya'da yazdığı Memleketten Haber başlıklı şiiri bir arkadaş toplantısında okur. Bunun üzerinden 6 ay geçtikten sonra ihbar edilir, 1 yıl hüküm giyer. Ancak cezası dolmadan Cumhuriyet'in 10. yılı nedeniyle çıkarılan afla hapisten çıkar. Aslında işin gerçeği Kuyucaklı Yusuf romanını Konya'da yayımlanan Yeni Anadolu gazetesine tefrika edilmek üzere vermiştir. 15 sayı çıkmasına karşın henüz hiçbir ücret alamayınca eserini yayımlatmaz. Bunun üzerine sahibi çok sinirlenir ve Sabahattin Ali'yi ihbar ederek kendi akrabalarından tanıklar bularak mahkum edecektir. Sabahattin Ali kendi iradesi dışında gelişen bu olayların gerçekle ilgisinin olmadığını vurgulamak amacıyla 15 Ocak 1934 tarihli Varlık'ta Benim Aşkım şiirini yayımlar. Bu yıl çıkardığı Dağlar ve Rüzgar adlı 28 şiir içeren tek kitabıyla da şiir serüvenini kapatır. Yalın bir dille, hece ölçüsüyle yazılmış geleneksel şiirimizin seçkin örnekleriyle dolu olan bu kitabı, tıpkı öykülerinde olduğu gibi hapishane ve hapislerden, köy ve köylülerden söz eder. Şiir dili yalın olduğu kadar içten ve etkileyicidir. Bunlardan bazıları bestelenmiştir. Şiirlerinin yaşamında apayrı bir yeri vardır. Sabahattin Ali'nin yaşamında şiirin apayrı bir yeri vardır. Edebiyata ilk adımı onunla atar. Hapislik yaşamını onun yüzünden tanır. Sabahattin Ali henüz bir öğrenciyken başlamış olan 1924'te ilk dizeler Balıkesir'de Orhan Şaik Gökyay'ın çıkardığı Çağlayan dergisiyle yayın dünyasında görünür. 1925-1926. Aydın Ortaokulu'nda öğretmenken bir şiiri yüzünden yıkıcı propaganda yaptığı gerekçesiyle koşturmaya uğrar, 3 ay tutuklu kalır, sonunda aklanır. Konya'da çalışırken de bu kez bir eğlentide okuduğu taşlama hakkında dava açılır. Söz konusu şiir Sivas'taki Bektaşi ayaklanmasını anlatmaktadır. Atatürk'ün adı geçmemesine rağmen onu ima ettiği gerekçesiyle bir yıla hüküm giyer. Ancak süre dolmadan Cumhuriyet'in 10. yılı affıyla Sabahattin Ali hapishaneden çıkar. Varlık dergisinde 15 Ocak 1934 yayımladığı Benim Aşkım şiiriyle Atatürk'e olan duygularını anlatır. Yeniden öğretmenlik mesleğine dönme imkanı bulur. Bu tarihten sonra artık Sabahattin Ali çok seyrek olarak şiir yazacaktır. Bu yüzden de sağlığında yalnızca Dağlar ve Rüzgar adlı şiir kitabını çıkarır. 1934. Sabahattin Ali'nin şiirleri konu ve anlamsal açıdan hikaye ve romanları gibi geniş bir alanı içerir nitelikte değildir. Bu kitaba 1943'te Değirmen adlı öyküsünü ekler. Üzerine inceleme yapan Asım Bezirci, Sabahattin Ali'nin hepsi dergi sayfalarında kalmış 23 şiirini bulup bu kitabı ekleyerek Dağlar ve Rüzgar, Kurbağanın Serenadı, Öteki Şiirler adıyla yayımlar. Bu duruma göre Dağlar ve Rüzgar 1931-1934 yıllarını kapsayan hepsi seçme şiirlerdir. Kurbağanın Serenadı 1926-1929 yıllarını kapsar ve Bilgi Yayın Evi'nde çıkan 4. baskısına Asım Bezirci tarafından eklenir. 5. basım ise Cem Yayınevi tarafından gerçekleştirilir. Bu kitabı ise Atilla Özkırımlı basıma hazırlar. Sunu yazısını yazar. Asım Bezirci'nin Sabahattin Ali'nin şiirleri başlıklı yazısı ile ilk kez bugüne kadar hiçbir yerde yayımlanmayan şiirlerine yer verir. Daha sonraki basımlar ise Bütün Yapıtları adıyla Nüket Esen editörlüğünde ve Yapı Kredi Yayınları tarafından yapılır. Sabahattin Ali'nin şiirleri konu ve anlamsal açıdan öykü ve romanları gibi geniş bir alanı içermez. Üstelik de çoğunluğunda özellikle kendisinin yayımlamadıklarında estetik ve içerik iddiası yoktur. Ama buna karşın hece ölçüsüyle yazdıklarında başarılıdır. Bunlar geleneksel şiirimizin seçkin örnekleridir. Bugün bile dilindeki yalınlık, bildirisindeki haklılıkla başarılı şiirlerdir. Halk şiirinin 8'li ve 11'li kalıplarının yanı sıra 5'li, 7'li, 13 ve 14'lü kalıplarını da kullanır. Uyağa önem verir. Öte yandan Aruz'la da şiirler yazmış, divan şiirinin ve batıya dönük serbest şiirin örneklerini vermiştir. Terkibi bent, gazel, mesneviye sıkça başvurduğu biçimler arasındadır. Şiirlerinin ana teması doğa, insan, aşk, umut ve umutsuzluktur. Sabahattin Ali Hikaye Yarışması. Sabahattin Ali Hikaye Yarışması İstanbul'da Aylık Sanat ve Siyaset Dergisi olarak 25 sayı yayımlanmış, Ocak 1973-Şubat 1975 olan Yeni Adımlar Dergisi'nin açtığı bir yarışmadır. İlk yarışmanın ödülleri Ocak 1974'te verildi. Mehmet Başaran, Ahmet Say ve Zehra Tunç derece ödüllerini paylaştılar. Mehmet Güler ile Aysel Özakın'a da başarı ödülleri verildi. 1975'te birincilik ödülünü Durağan Yılmaz, ikincilik ödülünü Celal Özcan aldı. 1975'ten sonra yarışmaya ara verildi. 1980'de yarışma yeniden açıldı. 1981 İzzet Yaşar, Dönüş Olmayan Hikayeler. 1982 Ödüle Layık Eser Bulunamadı. 1983 Sulhi Dölek, Vidalar. 1984 Ahmet Önel, Matinede Mükremin. 1985 Ödüle Layık Eser Bulunamadı. O tarihten bu yana da ödül verilmemektedir. Filme alınan eserleri. Sabahattin Ali'nin filme alınan ilk eseri Zulüm adlı hikayedir. 1972 tarihini taşıyan filmin yönetmeni Muzaffer Arslan'dır. 1974'te Metin Erksan, Hanende Melek hikayesini televizyona aktarır. 1985'te Feyzi Tuna, Kuyucaklı Yusuf'u çevirir. 1987'de Gramofon Avrat hikayesi Yusuf Kurçani tarafından Beyaz Perde'ye aktarılır. 1991'de İrfan Tözüm, Hanende Melek, Çinli, Yeni Dünya ve Devlerin Ölümü hikayelerinden yola çıkarak Devlerin Ölümü adlı filmi yapar. Son olarak da 1992'de Orhan Aksoy, Hasan Buldu'yu yöneterek Sabahattin Ali'nin adını yeniden duyurur, savunduğu gerçeklerin duyurulmasını sağlar. Toplumcu gerçekçi bir yazarın çileli hayatı. 1907. 25 Şubat'ta Rumi 12 Şubat 1322 Gümülcine Sancağı'na bağlı İğridere ilçesinde doğdu. Babası piyade yüzbaşısı Cihangirli Ali Selahattin, annesi Hüsniye'dir. Babası 1876'da İstanbul'da doğdu. 1921. Edremit İptidai Mektebi'ni bitirdi. Aynı yıl Balıkesir Darül Muallimine girdi. Burada ilk öyküsü Horoz Mehmet'i yazdı. 1925. Öğretmen okulunun son sınıfını İstanbul Erkek Muallim Mektebi'nde okudu. 1926. Balıkesir'de Orhan Şaik Gökyaycı yayımlanan Çağlayan dergisinde ilk şiir ve öykülerini yayımladı. Babasını yitirdi. 1927. İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Yozgat Cumhuriyet İlkokulu'na atandı. Aynı yıl Orhan Seyfi'nin yönettiği Güneş Dergisi'nde Babam İçin başlıklı şiiri yayımlandı. 15 Ocak. Bu yılla birlikte Servet-i Fünun, Akbaba, Güneş, Hayat, Meşale, Irmak dergilerinde şiir ve öyküler yayımladı. 1928. Marif vekaletince yabancı dil öğrenmek üzere Almanya'ya gönderildi. 1930. Öğrenimini tamamlamadan yurda döndü. Aynı yıl Osmanca ilkokul öğretmeni olarak atandı. Aydın Ortaokulu Almanca öğretmenliğine getirildi. İlk toplumsal gerçekçi öyküleri Resimli Ay'da yayımlandı. Aynı dergide düzeltmen sekreter olarak çalışan Nazım Hikmet'le tanıştı. 1931. Aydın Erkek Sanat Mektebi'nde öğrencilerin dolaplarında bulunan bildirilerle ilgili görüldü. Kimi öğrencilerin de yıkıcı propaganda yaptığını ihbar etmeleri üzerine 3 ay tutuklu kaldı. Mahkemede aklanmasından sonra Konya Lisesi'ne atandı. 1932. Bir eğlence sırasında okuduğu taşlama yüzünden tutuklandı, bir yıl hüküm giydi. 1933. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü nedeniyle cezasının bitimine birkaç ay kala aftan yararlandı. 1934. Neşriyat Müdürlüğü Büro Şefliğine getirildi. Ardından Talim ve Terbiye Dairesi 2. sınıf mümeyyizliğine verildi. Aynı yıl Dağlar ve Rüzgar adlı ilk kitabını çıkardı. 1935. Değirmen adlı öykü kitabı basıldı. Aliye Hanım'la evlendi. Yayın dairesi 2. sınıf kalem başılığına nakledildi. Ek görev olarak Ankara 2. Ortaokulu'nun Almanca derslerine girdi. 1936. Kaan'ı adlı öykü kitabı çıktı. Aynı yıl askeri alındı. Çavuş çıkarılacakken Saffet Arıkan'ın aracılığıyla yedek subayı oldu. 1937. Ses ve Kuyucaklı Yusuf kitaplaştı. 1938. Askerliğinin tamamlanmasıyla Musiki Muallim Mektebi Türkçe öğretmenliğine atandı. 1940. İçimizdeki Şeytan romanı yayımlandı. Irkçıların tepkileriyle karşılandı. Savaş nedeniyle yeniden askere alındı. 1943. Yeni Dünya ve Kürk Mantolu Madonna yapıtları basıldı. Ignazio Silone'den Fontamara'yı çevirdi. 1944. Kendisine yayın yoluyla hakarette bulunan Nihal Atsız'ı mahkemeye verdi. Atsız suçlu görüldü. 4 ay hapisle cezalandırıldı. Kendisi de bakanlık emrine alındı. 1945. Konservatuvardaki görevinden ayrıldı. İstanbul'a gelerek gazeteciliğe başladı. Tanın yıkılmasıyla işsiz kaldı. 1946. Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Mim Uykusuz'la Marco Paşa'yı çıkardı. 1946. Marco Paşa'nın sıkı yönetimce kapatılması sırasında Malum Paşa, Merhum Paşa dergilerini çıkardı. Bunlarda çıkan yazılarının ötürü 3 dava açıldı. Sırça Köşk yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararıyla toplatıldı. 1948. Mehmet Ali Aybar'ın çıkardığı Zincirli Hürriyet'teki bir yazısından koşturmaya uğradı. Öteki davalardan biri de kesinleşince 3 ay hapis yattı. Çıkınca kamyona yük taşımacılığına başladı. 1948. 2 Nisan. Kırklareli'nin Bulgaristan sınırına yakın bir yerde öldürüldüğü cesedi bulunduktan sonra anlaşıldı. Olay bütünüyle aydınlığa çıkarılamadı, çeşitli yorumlara konu oldu. Yapıtları. Şiir. Dağlar ve Rüzgar. 1934. Yeni eklerle 1943. Öykü. Değirmen. 1935. Kaan'ı. 1936. Ses. 1937. Kaan'ı. Ses. 1943. İki kitap bir arada. Yeni Dünya. 1943. Sırça Köşk. 1947. Roman. Kuyucaklı Yusuf. 1937. İçimizdeki Şeytan. 1940. Kürk Mantolu Madonna. 1943. Düz Yazı. Marco Paşa Yazıları ve Ötekiler. 1986. Hikmet Altınkaynağ'ın derlemesi. Cem Yayınevi. Yapı Kredi Yayınları Bütün Yapıtları. 1. basım Ekim 1998. 2. basım Temmuz 2002. 3. basım Eylül 2003. Çevirileri. Tarihte Garip Vakalar. 1936. Max Memery. Antigone. 1941. Sofokles. Minna von Barahern. 1942. Lessing. Romantik Hikaye. 1943. H. von Kleist, A. V. Hebbel. Fontamara, 1943, Ignazio Silone. Girs ve Yüzüğü, 1944, F. R. Hebbel. Yüzbaşının Kızı, Erol Güney ile birlikte, A. S. Puşkin'den. Yazar üzerine incelemeler arasında Kemal Sülker'in Sabahattin Ali dosyası 1968, Asım Bezirci'nin Sabahattin Ali Hayatı Hikayeleri romanları 1974, Kemal Bayram'ın Sabahattin Ali olayı 1978, Filiz Ali Laslo ile Attila Özkırımlı'nın Sabahattin Ali 1979, Reşit M. Ertüzü'nün Sabahattin Ali olayının gerçeği 1985, Filiz Ali'nin Filiz Hiç Üzülmesin 1996, Ramazan Korkmaz'ın Sabahattin Ali 1997 adlı kitapları ve Almanya'da yayımlanan Elizabeth Seidel'in Sabahattin Ali Mystiker und Sozialist adlı çalışması sayılabilir.